Ayrım 6. Stepan Çikova Köyü. Dostoyevski. Sayfa 56. Dayım çabuk çabuk konuşmaya başladı.
İlk yıl annem tabii. Annemi hatırlıyor musun? Gayet iyi, asil ruhlu, ihtiyar bir kadındır. Gönül, kibir nedir bilmez. Biraz eski kafalı ama böylesi daha iyi. Bazen aklına eser, tuhaf bir şey söyleyiverir. Bu sıra bana kızgın. Ama suç bende. Suçlu olduğumu biliyorum. Sonra ne de olsa grande dame, general karısı. Kısacası da pek mükemmel bir adamdı. Evvela generaldi, sonra da çok okumuş bir adamdı. Servet filan bırakmadı ama aldığı yaraların sayısı bir aydı. Kısacası herkesin saygısını kazanmış bir adamdı. Mademoiselle Perepelitsina'ya gelelim. O da gerçekten bilmem ki, son zamanlarda bir hoş oldu, tabiatı böyle. Ama ne yaparsın, herkesi kötülemekten bir şey çıkmaz ki. Onu da Tanrı böyle yaratmış işte. Sen onu sığıntı, dalkavuk filan sanma, yarbay kızıdır. Anneme sırdaşlık, arkadaşlık eder. Sonra hemşirem Praskovya İlyichnina var. Hakkında uzun boylu söylenecek söz yok. Kendi halinde iyi kalpli bir kadıncağızdır. Telaşlıdır biraz, lakin öyle bir kalbi var ki. Sen her zaman kalbe bak Seryoja. İhtiyar kızdır ama galiba şu acayip bahçe ev ona kur yapıyor. İsteyecek besbelli. Ama sakın bundan kimseye bahsetme, sırdır. Daha kimimiz var bakalım. Çocukları anlatmayacağım, kendin görürsün. Yarın İlyushka'nın isim günü. Az kaldı unutuyordum. İvan İvanoviç Mizinçikov bir aydır bizde misafir. Senin uzaktan kuzenin olur. Hüsar üsteğmenliğinden yeni emekliye ayrıldı. Henüz genç adamdır, gayet asil ruhlu bir zat. Ama elindekini avucundakini öyle har vurup harman savurmuş ki, bunu nasıl nerede becerdiğini bir türlü anlayamadım gitti. Hoş, kendisine pek bir şey yoktu ama olanı da yedi bitirdi. Bir sürü borca girdi. Şimdi ben de misafir. Onu hiç tanımıyordum. Geldi kendini tanıttı. İyi, sevimli bir genç. Sessiz, saygılı bir adam. Bizim evde ağzını açtığını gören olmadı. Hep susar. Foma alay olsun diye ona sessiz meçhul adını taktı. Darılmadı adamcağız. Foma ondan pek memnun, pek zeki olmadığını söylüyor. İvan da ona hiç karşı gelmez. Ne dese evet efendimi yapıştırır. Şaşkın mıdır ne? Neyse onu da görürsün. Şehirden gelen misafirlerimiz de var. Pavel Semyonich Obnoskin'i de annesi. Pavel genç, çok zeki bir adam. Olgun, sağlam bir karakteri var. Canım, adam akıllı anlatamıyorum ki ben. Bundan başka gayet yüksek ve ciddi ahlak sahibidir de. Tatyana Ivanovna da misafirlerimizden biridir. O da uzaktan akrabamız sayılabilir. Onu tanımazsın. Kız, ama doğrusunu istersen hiç de genç değil. Bununla beraber hoş tarafları var. Öyle de zengin ki kardeş, iki Stepan Çikovo'yu satın alır. Bu servet son zamanda eline geçti. Şimdiye kadar çile dolduruyordu zavallı. Ama Seryoja, dikkatli ol dostum. Hastalıklı, hayalperest bir kadındır. Felaketler geçirmiş bir kız. Asil ruhlu çocuksun, anlarsın. Felaket geçiren insanlara karşı iki kat nezaket göstermelidir. Ama aklına fena bir şey gelmesin. Bu kadının bazı zayıf tarafları var tabii. Bazen bakarsın acelesi yüzünden gereken bir söz yerine konuyla hiç ilgisi olmayan başka bir şey söyler. Sakın yalan söylüyor sanma. Bu sözler hep temiz, asil bir kalpten çıkmadır. Hatta yalan söylese bile sırf ruhunun aşırı derecede yüksek oluşundan söyler. Bilmem anlatabildim mi? O sırada dayım bana adam akıllı bozulmuş gibi göründü. Bana bakın dayıcığım dedim, sizi pek çok severim. Açıkça sorduğum için affedin. Siz biriyle evlenecek misiniz, doğru mu? Dayım çocuk gibi kızararak kimden duydun dedi. Sana hepsini anlatırım ama her şeyden önce söyleyeyim ki evlenecek falan değilim. Annem, kardeşim, özellikle annemin iyiliklerine karşı pek tabii olarak gözünün içine bakan Foma Tomic, Tatyana Ivanovna ile evlenmemi istiyorlar. Aklımı başıma toplayıp bütün ailemizin iyiliği için evlenmeliymişim. Şüphesiz böylelikle bana da iyilik etmek istiyorlar, anlıyorum. Ama yine de asla evlenecek değilim. Bu konuda kendi kendime söz verdim. Bununla beraber kesin bir cevap vermeyi de beceremedim. Ne evet ne de hayır diyebildim. Zaten hep böyle yaparım birader. Bizimkiler de razı olacağımı sanmışlar. Şimdi illa yarınki aile törenimizde konuşarak bu işi bir sonuca bağlayalım diye tutturdular. Yarın öyle telaşlı bir gün olacak ki ne yapacağımı bilemiyorum. Üstelik Foma Fomiç'le annem nedense bana darıldılar. Sahi birader, derdimi dökeyim diye seni ve Korovkin'i dört gözle bekliyordum.
Peki ama Korovkin'in bu işte size ne gibi yardımı dokunabilir dayı?
Dokunur canım, dokunur. Ne adamdır o bilsen. Bir bilgin ki o kadar olur işte. Aile saadeti hakkında konuşmasını dinlemelisin. Ne yalan söyleyeyim, belki bizimkilere meram anlatabilirsin diye sana da bel bağlamıştım. Düşün bir kere, haydi diyelim ki bir suçum var benim. Gerçekten de var ya, bunu anlıyorum, o kadar da duygusuz değilim. Ama nihayet hiç de affedilmeyecek bir suç değil bu. Eğer affedilseydim ne güzel bir hayat sürecektik. Benim Saşurka'yı görme, öyle büyüdük ki tam gelinlik kız oldu. İlyuşka da Nahşuboy'da. Yarın isim günü, biliyor musun? Saşurka için korkuyorum.
Dayıcığım, bavulum nerede? Üstümü değiştirip hemen gelirim.
O zaman... Bavulun tavan arasında canım, tavan arasında. Kimse görmesin diye seni doğruca tavan arasına götürmelerini emretmiştim. Evet evet, elbiseni değiştir. Çok iyi, mükemmel bir düşünce. Ben de bizimkileri hazırlarım. Hadi hayırlısı olsun. Biliyor musun birader, kurnaz olmak lazım. Başka çare yok. Talleyran olup çıkacaksın, ne yapalım? Onlar şimdi çay içiyorlar. Biz de erkence çay içilir. Foma Fomiç kalkar kalkmaz çay içmeyi sever. Hem de erken içilince daha iyi oluyor. Eh, ben gideyim ama sen hemen arkamdan yetiş. Beni yalnız bırakma. Tek başıma biraz tuhaf olacak da. Ha, dur dur, bir şey daha rica edeceğim. Orada demin burada bana bağırdığın gibi bağırma, olmaz mı? Söyleyeceğim bir şey olursa burada yalnız kaldığımız zaman söylersin. O zamana kadar da sabret, tut kendini. Görüyorsun ya, zaten bir sürü delilik ettim, kızıyorlar.
Ama bakın dayıcığım, burada görüp işittiklerimden anlıyorum ki siz... Dayım hiç beklenilmedik bir tarza, bir pısırığım değil mi diye sözümü kesti.
Bunu ben de biliyorum ama ne yaparsın birader? Neyse, hemen geleceksin değil mi? Aman çok rica ederim, çabuk ol.
Yukarıya çıkınca dayımın dediği gibi derhal bavulumu açtım. Giyinirken dayımla tam bir saat konuştuğum halde öğrenmek istediklerimden henüz hiçbirini öğrenemediğimi anladım ve adeta şaşırdım. Benim için bir dereceye kadar açık olan şey, dayımın hala benim evlenme işimin üzerine düşmesiydi. Şu halde onun öteki kıza aşık olduğu hakkındaki söylentiler yersizdi. Son derece merak, endişe içinde olduğumu hatırlıyorum. O aralık şunu da düşündüm. Buraya gelerek dayım ne derse ses çıkarmayacağıma söz vermem, ömrümün sonuna kadar bağlanmış olmam demekti. Aklımdan hayatımın sonuna kadar elimi kolumu bağlayacak sözü söylemek ne kadar da kolaymış düşüncesi geçti. Halbuki daha nişanlımı görmedim bile. Öte yandan bütün ailenin bana düşmanlığı da ne demeli? Niçin dayımın iddia ettiği gibi buraya gelişimi düşmanca karşılıyorlar? Ya dayımın kendi evindeki garip, esrarlı hali nedir? Neden bu kadar korkuyor, üzülüyor? Doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar tamamıyla anlamsız şeylerdi. Romantik, kahramanca hayallerim de gerçekle karşı karşıya gelince kafamdan uçtu gitti. Ancak şimdi dayımla görüşmemizden sonra teklifinin bütün anlamsızlığını, acayipliğini anlamıştım. Bu durumda böyle bir teklifi ancak dayım yapabilirdi. Onun bir tek sözü yerine buraya can atarcasına gelmekle pek enayice hareket ettiğimi şimdi anlıyordum. Kafam bu endişeli düşüncelerle uğraşırken hizmetime bakan uşağın farkında olmamıştım. Doğal olmayan yılışık bir nezaketle, ''Adelaide rengi kravatınızı mı yoksa ufak karelisini mi takacaksınız?'' diye sordu. Dipnot: Adelaide, safir mavisi. Uşağa baktım. Meğerse dikkate değer bir adammış. Henüz gençti ve bir uşak için çok şık, mükemmel bir taşra züppesi gibi giyinmişti. Kahverengi frakının, beyaz pantolonunun, açık sarı yeleğinin ve rugan ayakkabılarıyla pembe kravatının belli bir maksatla seçildiği açıktı. Bunlar genç züppenin ince zevkine dikkati çekecekti. Saatinin kösteği de muhakkak aynı düşünceyle dışarıda bırakılmıştı. Yüzü solgundu, adeta yeşile çalıyordu. İri olmakla beraber ince kemerli burnu alçıyla sıvanmış gibi bembeyazdı. İnce dudaklarının gülümseyişinde hüzün ama kibar bir hüzün ifadesi vardı. Son derece iri, camdan yapılmış gibi gözlerinin bakışı pek budalacaydı. Bununla beraber gözlerinde de bir kibarlık sezilmekteydi. İnce yumuşak kulakçıkları kibarlıktan olacak pamukla tıkalıydı. sarıya çalan uzun seyrek saçları bukle bukle kıvrılmış ve pomatlanmıştı. Elleri de beyazdı, temizdi. Bir gül suyu ile yıkanmadığı kalmıştı. Özenilerek bakılmış tırnakları upuzun ve pembeydi. Bütün bunlar adamın şımarık, züppe, kaba işlere el sürmeyen biri olduğunu gösteriyordu. Peltek konuşuyor, R harflerini de modaya uygun bir tarzda söylüyordu. Gözlerini yukarı aşağı kaldırıp indiriyor, göğüs geçiriyor, dehşetli kırıtıyordu. Üstelik de lavanta kokuyordu. Uzun boylu değildi, çelimsiz, sıska bir adamdı. Yürürken garip bir şekilde dizlerini kırıyordu. Besbelli bunun da kibarlığın en yüksek derecesini belirttiğine inanmaktaydı. Kısacası adamın bütün varlığı kibarlık, incelik ve son derece kuvvetli bir kendini beğenmişlik duygusuyla doluydu. Hele kendini beğenmişliği şu kızgın halimde nedense hiç hoşuma gitmemişti. Genç uşağa sert sert bakarak, "Demek bu kravatın rengine Adelaide derler öyle mi?" diye sordum. Kusursuz bir nezaketle, "Evet, Adelaide derler efendimiz" cevabını verdi. "Peki, Agrafena'nın rengi yok mu?"
"Hayır efendim, olamaz da."
"Neden?"
"Agrafena biçimsiz bir isim de ondan."
"Ne diye biçimsiz oluyormuş?"
"Efendim, bildiğiniz gibi Adelaide yabancı ve son derece asil bir isim. Agrafena ise en bayağı kadınlara takılan bir isimdir."
"Sen aklını mı kaçırdın?"
"Hayır efendim, aklım başımda. Elbette bana canınızın istediğinizi söylemek elinizdedir. Ama şu kadarına işaret edeyim ki, konuşmamdan birçok generaller, hatta başkentteki kontlar bile pek memnun kalırlardı."
"Adın ne senin?"
"Vido Plyasov."
"Ya, demek Vido Plyasov sensin ha?"
"Evet efendimiz."
"Dur öyleyse birader, seninle de tanışacağız."
Aşağıya inerken tımarhane gibi bir yermiş burası diye düşündüm.
4. Bölüm Çayda. Çay demin Gavrile ile karşılaştığım taraçaya çıkan odada içiliyordu. Ne şekilde karşılanacağım hakkında dayımın esrarlı kehanetleri beni hayli meraklandırmıştı. İnsan gençlik çağında bazen pek mağrur oluyor. Aşırı derecede izzeti nefis sahibi her genç hemen hemen her zaman ürkektir. Bunun için benim de şu olaya fena halde canım sıkıldı. Kapıdan içeri girer girmez çay masasının etrafında toplanmış olan ev halkı ile karşılaştım. Tam o sırada ayağım halıya takıldı, sendeledim. Kendimi toplayayım derken odanın ortasına fırlayıverdim. Birden geleceğimi, aile şerefimi, her şeyimi kaybetmiş gibi bozuldum. Pişmiş ıstakoz gibi kızarmış bir yüzde olduğum yerde hiç kıpırdamadan duruyor, bön bön odadakilere bakıyordum. Aslına bakılırsa bu sendeleme pek önemsiz bir şeydi. Bunu sadece o günkü ruh halim dolayısıyla hikayemin bazı şahıslarına karşı aldığım durumu, onların üzerimde yaptıkları etkiyi belirtmek için anlatıyorum. Selam vermek istedim ama bitiremeden daha çok kızardım. Dayıma doğru atılıp ellerine sarıldım. Tıkanarak, "Merhaba dayıcığım" dedim. Daha başka ve daha nükleli bir şey söylemek istememe rağmen ağzımdan birdenbire yalnız şu "merhaba" lafı çıkıvermişti. Benim hesabıma üzülüp duran dayım, "merhaba canım, merhaba" cevabını verdi. "Ama biz selamlaşmıştık zaten." Sonra fısıldayarak, "Tanrı aşkına utanmayı falan bırak, bu hal herkesin başına gelebilir" diye ekledi. "Hem daha ne çeşitleri olur, yerin dibine geçmek istersin de." Ardından önce annesi, "Anneciğim, size bizim delikanlıyı takdim edeyim" dedi. Biraz sıkıldı, "kusura bakmayın, herhalde seveceksiniz onu." Sonra ötekilere döndü. "Yeğenim Sergey Aleksandrovic." Hikayeme devam etmeden önce, aziz okuyucum, size içine girdiğim çevreyi iyice tanıtmama izin verin. Buna hikayenin akışı için ihtiyaç da var. Odada birkaç kadın ve dayımla benden başka iki erkek vardı. Bu kadar görmeyi arzuladığım, daha o zamandan beri kendisinin bu evin tam bir hakimi olduğunu anladığım Mahut Foma Fomiç yoktu. Yokluğunu sanki odanın ışığını bile söndürmüştü. Herkesin somurtmuş, endişeli olduğu ilk bakışta belli oluyordu. O anda bozulmuş ve üzgün olmama rağmen bunu ben de sezmiştim. Mesela dayımın serbest görünmeye çalıştığı halde aşağı yukarı benim kadar sıkıntı içinde olduğunu görüyordum. Kalbinin ağır bir yük altında eziliyormuş gibi olduğu muhakkaktı. Odadaki erkeklerden biri henüz çok genç, 25 yaşlarında bir adamdı. Bu dayımın zekasıyla ahlakını göklere çıkardığı Obnoskin'di. Bu zat hiç hoşuma gitmedi. Üzerindeki her şeyde bayağı bir şıklık özentisi vardı. Elbisesi şık olmakla beraber yeni değildi ve yoksulcaydı. Yüzü bile hırpalanmış görünüyordu. Hamam böceklerinin bıyıklarını andıran kumral bıyıkları tutam tutam çıkmış bir şeye benzemeyen sakal müsveddesi serbest ve hatta belki de özgür düşünceli görünmek için bırakılmış gibiydi. Obnoskin durmadan gözlerini kırpıştırıyor, yapmacık acı bir alaycılıkla gülümsüyor, oturduğu sandalyede kırıtıp duruyordu. İkide bir saplı gözlüğüyle bana bakıyor ama ben o yana baktıkça hemen gözlüğünü indiriyor, adeta benden çekiniyordu. Öteki bay da genç, henüz 28 yaşlarındaydı. Bu uzaktan kuzenim olan Mizinçikov'du. Gerçekten son derece sessiz bir adamdı. Çay zamanında ne ağzını açtı ne de herkesin gülüşüne katıldı. Ama ben onda dayımın dediği gibi bir zavallılık da görmedim. Tam tersine açık kestane rengi gözleri onun iradeli, sağlam karakterli bir adam olduğunu gösteriyordu. Mizinçikov esmer siyah saçlı, oldukça da güzel bir adamdı, giyinişi de düzgündü. Bunun dayımın hesabından sağlandığını sonradan öğrendim. Bayanlar içinde önce müthiş hırçın ve kansız yüzüyle Matmazel Perepelitsina'yı fark ettim. Ondan ayrıca söz açacağım. General karısının yakınında oturuyordu. Saygı göstererek tam yanına değil de biraz arkasına geçmiş, ikide bir eğilerek Veli Nimet'inin kulağına bir şeyler fısıldıyordu. 2-3 yaşlı dalkavuk kadın pencerenin yanına dizilerek oturmuş, gözlerini dört açmış, hanımefendileri general karısına bakıyor, saygı içinde çaylarını bekliyorlardı. Beni ilgilendiren bayanlardan biri şeklini kalıbını kaybetmiş, şişman, ellilik, zevksiz, alacalı bulacalı giyinmiş bir kadındı. Galiba allık da sürmüştü. Dişleri hemen hemen yok gibiydi. Yerlerinde siyahlaşmış, kırılmış parçacıklar sivriliyordu. Ama bu hali incecik bir sesle cırlayarak konuşmasına, göz kırpıştırmasına ve adeta süzgün bakışlarla etrafa bakmasına engel olmuyordu. Kadıncağızın üzerinde üstelik süs makamında zincirler, köstekler de vardı. Monsieur Obnoskin gibi o da ikide bir saplı gözlüğünü üzerime çeviriyordu. Bu kadın Obnoskin'in annesiydi. Sessiz bir kadın olan teyzem Praskovya İlyinichna çay dağıtıyordu. Uzun ayrılık yıllarından sonra beni kucaklayıp bu vesileyle biraz ağlamak istediği belliydi ama cesaret edemiyordu. Sanki burada yapılmak istenen her hareketi önleyen bir yasak vardı. Teyzemin yanında çok güzel, kara gözlü, 15 yaşlarında bir kız oturuyordu. Çocukça bir merakla benden bakışlarını ayırmayan bu kızcağız kuzenim Sasha idi. Sonra belki de herkesten çok dikkatimi çeken garip bir bayan vardı. Giyinişi gayet göz alıcıydı ve yaşına hiç uygun değildi. Çünkü kendisi bir hayli yaşlıydı, hiç olmazsa 35'inde vardı. Yüzü çok zayıf, solgun, kuruydu ve son derece heyecanlı bir kadın olduğunu belirtiyordu. İkide bir hareket ettikçe yahut heyecanlandıkça solgun yanakları al al oluveriyordu. Zaten durmadan heyecanlanıyor, oturduğu iskemlede kıpırdanıyor, bir an olsun rahat duramıyordu. Beni hırslı bir merakla inceleyerek boyuna kah Sashenka'nın, kah öbür yanında oturan bayanın kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Sonra da çocukça içten neşeli kahkahalarla gülmeye başlıyordu. Tuhaf değil mi? Bayanın bütün bu acayiplikleri kimsenin dikkatini çekmiyordu. Bu konuda oradakiler sanki önceden sözleşmiş gibiydiler. Bayanın dayımın kendisiyle evlenmesi istenilen, zenginliği yüzünden bütün evde gözünün içine bakılan ve dayımın deyişiyle hayalci Tatyana Ivanovna olduğunu anlamakta gecikmedim. Bununla birlikte mavi, uysal bakışlı gözleri hoşuma gitti. Gözlerinin etrafında tek tük kırışıklıklar belirdiği halde bakışları o kadar saf, neşeli ve iyilikle doluydu ki insan onunla göz göze gelmekten haz duyuyordu. Hikayemin gerçek kahramanlarından biri olan bu Tatyana Ivanovna'dan ileride daha uzun boylu söz açacağım. Pek dikkate değer bir hayat hikayesi vardır. Çay içilen odaya benim girişimden 5 dakika sonra bahçeden güzel bir çocuk, yarın isim günü kutlanacak olan kuzenim Ilyusha koşarak girdi. İki cebi aşıklarla doluydu, elinde de bir topaç vardı. Arkasından fidan boylu, soluk benizli, adeta yorgun görünen ama çok güzel bir genç kız girdi. İnceleyen, güvensiz, hatta ürkek bakışını odadakilerin üzerinde gezdirdi. Bana dikkatli dikkatli baktı, sonra Tatyana Ivanovna'nın yanına oturdu. Kalbimin elimde olmayarak küt küt attığını hatırlıyorum. Genç kızın sözü geçen mürebbi olduğunu hemen anladım. Odaya girer girmez dayımın ona seri bir bakış fırlattığını hatırlıyorum. Yüzü fena halde kızarmış olan dayım eğilerek İlyusha'yı yerden kaldırdı. Öpeyim diye bana uzattı. Madame Obnoskina'nın daha önce dik dik dayıma baktığını, sonra da alaycı bir gülümsemeyle saplı gözlüğünü mürebbiyeye çevirdiğini fark ettim. Dayım adam akıllı bozuldu. Ne yapacağını şaşırarak Sashenka'yı benimle tanıştırmak üzere yanına çağırdı. Ama kız oturduğu sandalyede doğrularak olduğu yerde sessizce ciddi bir gururla reverans yaptı. Kendine yakışan bu hareketi pek beğendim. O anda zavallı teyzem Praskovya İlyenichna da dayanamadı. Çay dağıtmayı bir yana bırakarak göğsüme atıldı. Ona bir çift lakırdı söylemeye zaman bulamadan Matmazel Perepelitsina'nın tiz sesi duyuldu.
Galiba Praskovya İlyenichna annelerini, yani general karısını, unuttular. Anneniz çay istediler, koymadınız, bekliyorlar orada.
Praskovya İlyenichna beni bırakarak olanca hızıyla ödevinin başına koştu.
6. ayrımın sonu. Sayfa 67.